Ayrım 27 Tuzak Wilbur Smith Sayfa 244 Adra mutfakta bulaşık yıkıyordu. Ancak Isabella konuşmaya başlar başlamaz birden yüz ifadesi donuklaştı. Buz gibi bir inatçılığın gerisine çekildi. Isabella'ya tek kelimelik cevaplar veriyor, göz göze gelmekten kaçınıyordu. Isabella bir süre sonra çabalarının boşuna olduğunu anlayıp kulübesine döndü. Yol yorgunluğuna rağmen pek uyuyamadı ve oğluyla tam 12 gün geçireceği için sabah erkenden kalktı. Günü 26 ile birlikte kumsalda geçirdiler. Isabella bir de tenis topu getirmişti. Köpek ve çocuk saatlerce oynadılar topla. Sonra mercan kayalığına yüzdüler. Nicholas kayalar arasından deniz hayvanlarının nasıl çıkarılacağını gösterdi annesine. Minyatür ahtapotların kıvır kıvır bacakları ve iri gözleri karşısında dehşete kapılmasına kahkahalarla güldü. ''Adra akşam yemeğine pişirir bunları.'' dedi. ''Adra'yı seviyorsun değil mi?'' ''Elbette, Adra annem benim.'' Oğlan söylediği şeyin anlamını fark edince birden sustu. ''Yani benim annem sensin ama gerçek annem de Adra'dır.'' dedi. Isabella ağlayacak kadar kırılmıştı o anda. Ertesi sabah Nicholas daha hava aydınlanmadan gelip kendisini uyandırdı. ''Balığa çıkacağız.'' dedi. ''Jose bizi tekneyle götürecek.'' Jose adındaki çarpık dişli, yüzü lekeli bu esmer genci Nicholas'ın en sevdiği insanlardan biri olduğu belliydi. Tekneyi ve oltaları hazırlarken durmadan konuşuyorlardı. Isabella Jose'ye İspanyolca ''Neden ona Pele diyorsun?'' diye sordu. Sorusunu Nicholas yanıtladı. ''Okulun şampiyon futbolcusu benim de ondan, değil mi Jose?'' Nicholas annesine oltaya nasıl yem takılacağını gösterdi ve onun canlı balığın ağzından olta iğnesini çıkaramamasını büyük bir hoşgörüyle karşıladı. O gece Jock'un bir bölümünü daha birlikte okudular. Nicholas yatınca Isabella yine Adra'yla dostça konuşmaya kalkıştıysa da aynı sert ve düşmanca tavırla karşılaştı. Ancak pes edip de mutfaktan çıkarken Adra da arkasından geldi ve karanlıkta kolunu tutup dudaklarını Isabella'nın kulağına dayadı. ''Seninle konuşamam. Bir an bile gözlerini üzerimizden ayırmıyorlar.'' Isabella kendini toparlayamadan kadın mutfağa dönmüştü yine. Sabah Nicholas'ın annesine yeni bir sürprizi vardı. Doğruca Jose'nin kendilerini beklediği kumsala indiler. Nicholas'ın bir sözü üzerine Jose silahını çıkarıp oğlana verdi ve sonra Nicholas silahı parçalarını ayırırken sırıtarak seyretti onu. Nicholas'ın parmakları şimşek gibiydi. Bir yandan da söktüğü her parçanın adını yüksek sesle söylüyordu. İşi bitirince Jose'ye ''Ne kadar?'' diye sordu.
''25 saniye Pele.'' Adam hayranlıkla güldü. ''Çok iyi, sonunda bir paraşütçü olacaksın.''
''25 saniye anne.''
Isabella bu gösteri karşısında dehşete düştüyse de tebriklerinin içten olmasına gayret etti.
''Jose silahı monte ederken sen yine saat tut anne. Sen de bir resmimi çek.''
Fotoğraf makinesi pek beğenilmişti. Nicholas sonra silahla poz vererek bir resminin daha çekilmesini istedi. Objektiften oğluna bakarken Vietcong çocuk askerlerinin resimlerini hatırlıyordu. Taşıdıkları silahların yanında cüce kalan çocuklar, melek yüzlü ve iri masum gözlü oğlanlar ve kızlar, bu küçük sapık canavarların yaptıkları dehşet verici şeyleri de okumuştu. Nicholas da onlardan biri mi oluyordu?
''Biraz ateş edebilir miyim Jose?''
Genç asker şakadan biraz nazlandıktan sonra izin verdi. Suya boş bir şişe attı. Nicholas da silahını omuzlayıp ateşe başladı. Silah sesine 8-10 askerle muhabere birliği kadınları çıkmışlardı. Beşinci el atıştı, şişe parçalandı. Kıyıdan alkış sesleri ve ''Yaşa Pele! Aferin Pele!'' çığlıkları yükseldi.
''Anne, bir resmimi daha çeksene.''
Nicholas hayranlarını iki yanına alıp silahı göğsüne kaldırarak poz verdi. Adra kumsalda yemeleri için bir piknik sepeti hazırlamıştı. Birlikte otururlarken Nicholas, ''Jose pek çok savaşa katılmış.'' dedi. ''Tüfeğiyle 5 kişi öldürmüş. Bir gün ben de onun gibi ihtilalin gerçek evladı olacağım.'' Isabella o gece cibinliğin altında yatarken umutsuzluk ve çaresizlik dalgaları altında boğulacak gibiydi. ''Yavrumu bir canavara dönüştürüyorlar. Onlara nasıl engel olabilirim? Onu ellerinden nasıl kurtarabilirim?'' Onların kim olduklarını bile bilmiyordu oysa. Ramon nerede acaba? Bari o gelseydi. Onun yardımıyla yine güçlü olabilirim. O benim yanımda olursa bu işin sonunu birlikte getirebiliriz. Adria yine yanaşmaya çalıştıysa da kadın soğuk ve uzaktı. Nicholas huzursuzlanmaya başlamıştı. Hala kibar ve dostça davranıyor olmasına rağmen Isabella onun sadece kendisiyle arkadaşlık etmekten sıkıldığını anlıyordu. Okuldan, futbol maçlarından, arkadaşlarından ve onlara dönmesine izin verildiğinde neler yapacaklarından söz ediyordu. Isabella onu oyalamaya çalışıyordu ama yaratacağı oyunların, getirdiği kitapların sağlayacağı ilginin de bir sınırı vardı. Çılgınca bir düşünce yerleşmişti kafasına. Oğluyla birlikte Veltevrede'nin aklı başında ve güvenli dünyasına kaçabilmek. Onu bu askeri kamuflaj tulumu yerine bir özel okulun üniforması içinde hayal ediyordu. Kaderlerini böylesine mutlak bir biçimde elinde tutan o bilinmeyen güçlerle pazarlıklar yapıyordu hayalinde. Çocuğumu bana verseler onlar için her şeyi yapardım. Ama düşünürken bile bunun olanaksız olduğunu biliyordu. Sonra karanlık ve uzun gecelerde hayalleri ölüme kayıyordu. Hem kendini hem oğlunu öldürmeyi planlıyordu. Onu kurtarmanın tek yolu olabilir bu. İkimizin de tek kurtuluş yolu. Jose'nin tüfeğini kullanabilirdi. Nicholas'a kendisine tüfeği kullanmayı öğretmesini söylerdi. Bir kere de eline aldı mı? Ama düşüncenin burasına gelince ürperiyor ve daha ötesini getiremiyordu. Tüm General Ramon Machado kadındaki değişimin farkına varmıştı. Bunu bekliyordu zaten. 10 gündür dikkatle izliyordu onu. Kulübelerde Isabella'nın farkına varmadığı kameralar ve mikrofonlar vardı. Çocuklar kumsalda ya da teknedeyken teleskopik objektifli kameralarla filmleri çekilmişti. Ramon kıyının yüksekçe bir uzak köşesinden dürbünle saatlerce gözetlemişti kadını. Artık umutsuz bir işe kalkışacak ve ziyaretinin şimdiye kadar sağladığı yararları boşa çıkaracak bir döneme gelmiş olmalıydı. Adria'ya yeni emirler verdi. Adra o akşam yemek servisi yaparken Nicholas'ı birkaç dakika oyalayacak bir işle dışarı gönderdi. Sonra Isabella'nın tabağına çorbayı boşaltırken yüzünü yüzüne yaklaştırdı. ''Yüzüme bakma ve benimle konuşmaya kalkışma.'' diye fısıldadı. ''Sana Marki'den bir mesaj var.'' Isabella'nın kaşığı düştü elinden. ''Dikkatli ol, bir şey belli etme. Sana gelmeye çalışacakmış. Güç ve çok tehlikeliymiş bu.'' Seni sevdiğini söylüyor, cesur olmanı istiyor senden. İntihar düşüncesi bir anda silinip atılmıştı. Ramon yakınlardaydı. Ramon kendisini seviyordu. Dayanacak gücü olduğu takdirde Ramon'un da yardımıyla sonun iyi geleceğini yüreğinin ta içinde hissediyordu artık. Bu bilgiyle 2 gün daha dayandı. Isabella da şimdi Nicholas'la paylaşabildiği yeni canlılık, yeni bir yaşam zevki vardı. İlişkilerinde baş gösteren huzursuzluk ve sıkıntı da kaybolmaya başlamıştı. Birlikte yine mutluydular. Geceleri kulübesinde uykusuz yatarken artık kuşku ve korku yoktu içinde. Ramon'u bekliyordu. Gelecek, mutlaka gelecek, bunu biliyorum. Bu sırada kendisini karşılayan kadınlardan biri geldi. ''Yarın sabah 9'da kalkacak bir uçak var. O uçakla gideceksiniz.'' ''Çocuk? Ya Nicholas, Pele?'' Kadın başını salladı. ''Çocuk burada kalacak. Ziyaretiniz sona erdi. Yarın sabah 8'de gelip alacaklar sizi. Hazır olun. Bana verilen emir böyle.'' Isabella oğlundan bir hatıra almak istiyordu. Akşam yemeği için duşunu alıp üstünü değiştirdikten sonra tuvalet çantasından küçük tırnak makasını alıp şortunun cebine soktu. Nicholas sofraya oturunca arkasından yaklaşıp bir tutam saçını kesti. ''Hey, ne yaptın öyle?'' diyor, sordu çocuk. ''Gittiğim zaman seni hatırlayacak bir şeyim olmasını istiyorum.'' Oğlan bir an düşündü, sonra sıkılgan bir sesle ''Sen de bana saçından bir tutam verir misin?'' diye sordu. ''Seni hatırlamam için.'' Isabella bir şey söylemeden makası çocuğa uzattı. Nicholas annesinin önünde durup saçının bir buklesini parmaklarıyla okşadı. ''Çok kesmek yok ama'' dedi Isabella. Oğlan bir tutam saç kesip parmağına doladı. ''Saçın öyle yumuşak ve güzel ki, gerçekten gitmek zorunda mısın anne?'' ''Korkarım evet Nicky.
Yine beni görmeye gelecek misin?
Evet geleceğim, sana söz veriyorum.
Bu saçını jok kitabımın içinde saklayacağım.
Kitabı getirip saç tutamını arasına yerleştirdi.
Kitabı her okuduğumda seni düşüneceğim.
Gökte dolunay vardı. Gümüş renkli bir ışık kulübenin açık kenarlarından giriyor. Taş zemin üzerinde gölgeler saatlerin geçişini işaretliyordu. Sert şilte üstünde umutla yatıyordu Isabella.
Gelmeli. Ne olur gelsin tanrım.
Birden yatağında doğruldu. Bir şey görmüş ya da duymuş değildi. Ama Ramon'un çok yakında olduğundan kuşkusu yoktu. Ona seslenmemek için güç tuttu kendine. Onu tüm duyguları uyarılmış bir halde beklerken birden yanında buldu. Cibinliği bir hareketle üstünden fırlatıp yerinden fırlayarak erkeğin kollarına koştu. Öpüşmeleri bir sonsuzluk boyunca sürdü sanki. Sonra Ramon hala bir tek kelime söylemeden onu kulübenin merdivenlerinden indirip palmiye ağaçları arasına çekti.
''Çok az zamanımız var.'' dedi. Isabella boğazına kadar yükselen hıçkırığı yutarak erkeğe sarıldı. ''Bize neler oluyor böyle sevgilim? Hiçbir şey anlamıyorum. Bize yaptığın nedir böyle?''
''Senin boyun eğmeni gerektiren nedenler için, Nicholas ve senin için.''
''Anlayamıyorum. Daha fazla devam edemeyeceğim Ramon. Gücümün sonuna vardım artık.''
''Çok kalmadı sevgilim. Söz veriyorum sana. Yakında hepsi sona erecek ve birlikte olacağız.''
''Geçen sefer de öyle demiştin. Ben elimden gelen her şeyi yaptım.''
''Biliyorum Bella. Yaptıkların bizi kurtardı ikimizi de. Nicholas'ı da, beni de. Sen olmasaydın çoktan öldürülmüştük ikimiz de. Bize zaman ve hayat bağışladın sen.''
''Bana korkunç şeyler yaptırdılar Ramon. Aileme ve vatanıma ihanet ettirdiler beni.''
''Senden çok memnunlar Bella. Bu ziyaret onun kanıtı işte. Sana Nicholas'la 2 hafta verdiler. Biraz daha dayanabilirsen, onlara istediklerini bir süre daha verebilirsen.''
''Beni asla bırakmayacaklar Ramon, bunu biliyorum. Kanımı son damlasına kadar emecek bunlar.''
''Bella, sevgilim.''
Ramon incecik geceliğin üstünden kadının vücudunu okşadı. ''Bir planım var. Onları biraz daha memnun edersen gelecek sefere daha hoşgörülü davranacaklardır. Sana biraz daha güveneceklerdir. Dikkatsiz olmaya başlayacaklardır. İşte o zaman Nicky'yi sana getireceğime söz veriyorum.''
''Kim bunlar?'' diye fısıldadı Isabella ama Ramon sevişmeye başlamıştı bile.
''Sus sevgilim, bunu sorma. Bilmemen çok daha iyi.''
''Başta Ruslar sanmıştım ama Skylight raporumu ele alan Amerikalılar oldu. Amerikalılar Angola baskınında benim bilgilerimden yararlandılar. Amerikan siyasi ile mi karşı karşıyayız Ramon?''
''Haklı olabilirsin sevgilim ama Nicky'nin hatırı için onları kışkırtacak bir şey yapma.''
''Tanrım Ramon, öyle mutsuzum ki uygar insanların başka insanlara böyle şeyler yapabilecekleri aklımın ucundan bile geçmezdi.''
''Çok kalmadı artık, güçlü ol. Bir süre daha istediklerini ver onlara. Nicky ile ben yanında olacağız sonra.''
''Sev beni Ramon, aklımı kaçırmamı önleyen tek şey bu.''
Ertesi sabah Isabella'yı havaalanına ciple Nicholas götürdü. Sürücülüğünden müthiş gurur duyuyordu. Isabella da onu öve öve göklere çıkardı. Jose ile asıl sürücü arka koltukta oturuyorlardı. Isabella onların konuştukları zaman söyledikleri bir şeyi duydu. Pek bir anlam verememesine rağmen bu söz yapışıp kalmıştı belleğine. ''Pele, El Zorro'nun, tilkinin gerçek yavrusudur.'' Ilyushin'in önünde birbirlerine veda ettiler.
''Beni bir daha gelip göreceğine söz vermiştin.'' diye hatırlattı oğlan. ''Elbette Nicky, gelirken sana ne getireyim?''
''Futbol topu maşındı ve hava kaçırıyor. Bir maçta birkaç kere şişirmek zorunda kalıyoruz.''
''Sana yeni bir tane getiririm öyleyse.''
''Teşekkür ederim anne.''
Oğlan elini uzattı ama Isabella kendisine daha fazla hakim olamadı. Dizüstü çöküp kucakladı oğlunu. Nicholas bir an şok geçirmiş gibi hareketsiz durdu. Sonra şiddetle çekti kendine. Yüzü utançtan kıpkırmızı olmuştu. Öfkeyle annesinin yüzüne baktı, sonra koşa koşa cipe döndü. Isabella uçağın camından baktıysa da Nicholas çoktan gitmişti. Kıyı yolunda hala toz bulutları vardı. İçinde büyük bir boşluk hissetti. Uçaktan Libya'da inip oradan Swissair'le Zürih'e gitti. Ailede herkese kart yazıp postaladı.
orada olduğunu kanıtlamak için kredi kartıyla alışveriş yaptı. Hatta Şahsa'nın Lozan'daki bankasına telefon edip 10 bin frank çekerek babasının da tatili konusunda uyanabilecek kuşkuları önledi. Nicholas'ın fotoğrafları çok güzel çıkmıştı. Oğlanın tipik yüz ifadelerini ve karakteristik pozlarını yakalamayı başarmıştı. Kamuflaj üniforması içinde silahlı resmi bile şimdi kendisini ürkütmekten çok zevk veriyordu. Nicholas için bir günlük de tutuyordu. Kalın defterin kapları içindeki ceplerde yıllardır Nicholas hakkında topladığı her şey saklıydı. Oğlanın İspanyol doğum ve evlat edinme resmi belgelerinin birer kopyası da vardı. Londra'da bu konuda uzmanlaşmış bir firma bulmuş ve Machado ailesinin 300 yıllık geçmişini araştırmıştı. Aile ağacıyla Machado arması da defterin gözündeydi. Malaga'da beşiğinin altında bulduğu çorabı da saklıyordu. Anaokuluyla çocuk kliniğinin gönderdiği raporları, Nicky'nin kendisine gönderdikleri bütün resimlerini de deftere yapıştırmıştı. Karşı sayfalara duygularını, sevgisini, umut ve umutsuzluklarını yazıyordu. Veltevreden'e dönünce saç tutamıyla çektiği fotoğrafları da ekleyip oradaki izlenimlerini yazdı. Konuşmalarını, oğlanın söylediği şeyleri de deftere geçirdi. Çok büyük bir bunalıma girip mutsuzluk duyduğu zamanlarda odasına kapanır, defteri özel kasasından çıkarır ve tekrar tekrar okurdu. Bu ona dayanacak gücü veriyordu. Beechcraft uçağı ani bir dönüşle alçalmaya başladığında Isabella'nın midesi bulandı.
''İşte'' dedi pilot koltuğunda oturan Gary, ''gördün mü tepenin altında üç tane.''
Isabella altlarındaki ormana baktı. Vadiler, dik yarlar ve kaya duvarların arası silme ormanla kaplıydı. 30-40 metre yüksekliğindeki ağaçların dalları sonbaharın altın renkleri içindeydi. Bir kısım ağaçlarsa daha şimdiden çıplaktılar. Beechcraft'ın hemen kanadının ucunda yaprakları hala koyu yeşil ve üst dallarında olgun yemişleri olan dev bir Afrika mahunu belirdi. Bir güvercin sürüsü korkuyla havalanıp öyle yakından geçti ki Isabella kuşların parlak sarı gagalarını ve boncuk gözlerinin parıltısını görebiliyordu. Orman sonra aniden sona erdi ve altlarında solgun kış otlarıyla kaplı bir ova belirdi. Beechcraft büyük bir homurtuyla ilerideki kayadan duvara doğru yöneldi.
''İşte görüyor musun Bella?''
''Evet gördüm, ne kadar da görkemli değil mi?''
Açıklığın ötesinde üç erkek fil arka arkaya koşuyorlardı. Kulakları bir Arap teknesinin yelkenleri gibi açıktı. 10 metre kadar üstlerinden geçerken baştaki fil onlara meydan okurcasına döndü. Sanki uçağı gökten çekip almak istermiş gibi uzun hortumunu havaya kaldırdı. Gary kontrol levyesini çekti. Isabella'nın bağırsakları yer çekimi gücüyle parçalanacak gibi oldu. Uçak masmavi granit kütlesinin önünde yükselerek bulutsuz Afrika göğüne çıktı.
''Büyüğünün dişleri en az 35 kilo vardı'' dedi Gary. Sonra uçağın burnunu aşağı çevirip düz uçuşa geçerken ''Bizim alanımızda mıydılar baba?'' diye sordu.
''Hemen kıyısında.''
Şahsa pilotun yanındaki koltukta oturuyordu. Gary'e uçmasını o öğretmişti ve becerisini çok iyi bilirdi.
''Şurası ulusal park, orman içindeki o düz çizgi de sınırdır.''
''O yaşlı filler doğruca oraya gidiyorlar.''
Isabella babasının koltuğunun arkasına yaslanıyordu. Şahsa dönüp gülerek baktı kızına.
''Bundan hiç kuşkun olmasın.''
''Yani neresinin sığınak, neresinin avlanma alanı olduğunu bilirler mi diyorsun?''
''Senin tuvaletin nerede olduğunu bildiğin gibi, ilk tehlike anında hemen evlerine ve analarına koşarlar.''
''Kampı görebiliyor musun?'' diye sordu Gary.
''Şu koruluğun hemen güneyinde, şahsa parmağıyla gösterdi. İşte dumanı göründü bile, iniş pisti de o kara çalılığa paraleldir.''
Gary gazı keserek alçaldı. Çayırlıkta otlayan bir zebra sürüsü uçağın gürültüsünü duyunca dört nala koşmaya başladı. Her bir hayvan ardında bir toz bulutu bırakıyordu.
''Lanet eşekler!'' diye söylendi Gary. ''Bir tanesine çarpacak olursan kanadın koptu demektir.''
Isabella altlarındaki rüzgar gülünün yanında park etmiş açık bir kamyon gördü. Ağabeyini görmek için eğilince sürücü yerinde bir kara derilinin oturduğunu gördü. Düş kırıklığına uğramıştı. Sean'ı 2 yıldır görmüyordu ve çok özlemişti.
Gary çift motorlu uçağı son yaklaşım için çevirdi ve pistle bir düzeye getirdi. İniş takımlarını indirdi. Göstergede 3 yeşil ışık yandı. Gary'nin komuta aletleri üstündeki elleri güçlü ve kendinden emindi.
Müthiş bir pilot doğrusu diye Isabella hayranını belirtti. Babam kadar iyi neredeyse.
Gary şirketin jet uçağıyla Johannesburg'dan getirmişti onları. Salisbury'de Monomatapa Oteli'nde kalmışlardı. Shalsa ile Gary'nin Rodezya Başbakanı Ian Smith'le randevuları vardı. Sonra oradan buraya daha küçük olan Beechcraft'la gelmişlerdi. Jet'in güvenli iniş yapması için binlerce metrelik piste ihtiyacı vardı. Oysa Beechcraft usta bir pilotun elinde Chisora'nın kısa ve çimenle kaplı pistine inebilirdi. Gary motorları kapatır kapatmaz kamp çalışanları çevrelerini sarmışlardı. Shalsa kanadın üstünden atlayıp kıdem sırasına göre hepsini teker teker adlarını söyleyerek selamladı ve ellerini sıktı. Safari kadrosunun büyük bir çoğunluğu ilk baştan beri yanlarında olduğundan Shalsa hepsinin adlarını bilirdi. Isabella da uçaktan çıktığında kamp hizmetkarlarının sevinçleri görülecek şeydi. O kusursuz Afrikalı gülümsemeleri kulaklarına kadar yayılmıştı hepsinin. Isabella Chisora'ya pek sık gelmezse de hepsinin en sevdiği insan olduğu kesindi. Onların kuvezisi, sabah yıldızıydı o.
Baş bahçıvan Lot size taze domates ve yeşil salata topladım dedi.
Chisora kampında toprağa bufalo ve fil gübresi karıştırıldığından üretilen meyve ve sebzeler herhangi bir tarımsal fuarda birinciliği alabilirdi. Kuvezi'nin salataya düşkünlüğünü hepsi bilirlerdi.
Kamp baş uşağı Isaac, Kuvezi sabah kuş ötüşleriyle uyanman için çadırını en uca kurdum dedi. Aşçıbaşı da sana özel rooibos çayı buldu.
Cape dağlarının kokulu çayı Isabella'nın zayıf yanlarından biriydi. Gary çakal ve aslanların geceleri tekerlekleri kemirmelerini önlemek için uçağı telden yapılma hangara çekti. Uşaklar eşyaları kamyonun arkasına yüklediler, sonra Gary direksiyona geçti ve kampa doğru yola çıktılar. Mevsim yağmurlu geçtiği için av hayvanı boldu, kumlu yol onların izleriyle doluydu. Kampın önündeki geniş otluğa geldiklerinde zebra ve impala sürüleriyle karşılaştılar. Şan'ın kesin kurallarından biri de kampın 2 mil yakınında silah atılmamasıydı. Aslında Chisora 10.000 dönüm alanı kapladığı için pek büyük bir kısıtlama değildi bu. Kampın ortasında bir kuyu vardı. Mevsim ilerleyip de kuyu kuruyunca av hayvanları da göçerlerdi. Shan da o zaman bu kampı bozar ve hayvanların ardından Kariba Gölü kıyısındaki öteki kampına giderdi. Her biri kendi duşu ve topraktan yapılma tuvaletine sahip yeşil çadırlar ağaçların arasına kurulmuştu. Yemek çadırının üstü açık, çevresi sazdan bir duvarla kapalıydı. Gece gündüz hiç söndürülmeden yanan büyük kamp ateşinin çevresine portatif koltuklar yerleştirilmişti. Kamp uşaklarının hepsi kolalı beyaz üniforma içindeydiler ve baş uşak olan Isaac'in bir omzu üzerinde kızıl bir kordon vardı. Portatif jeneratör çamurdan duvarlı mutfaktaki buzdolapları ve derin dondurucuları çalıştırıyor ve kampa ışık sağlıyordu. Çatısı sazla kaplı kulübesinden aşçıbaşı ard arda en zevk sahibi insanları bile tatmin edecek yemekler yaratırdı. Barda çeşit çeşit içki, 5 ayrı marka viski ve gümüş buz kovasında şampanya şişesi hazır dururdu. Tüm kadehler Stuart kristalindendi. Safari ücretini ödeyebilen müşteriler hayatın bu temel ihtiyaçlarını bulmayı beklerler ve beklediklerine de kavuşurlardı. Üniformalı uşaklar duşların depolarını sıcak suyla doldurmuşlardı. Konuklar yolculuğun kir ve tozunu üzerlerinden atarlarken onlar da çadırlarda bavulları açıyorlar ve safari giyeceklerini yatakların üzerine seriyorlardı. Aile yıkanmış ve yol yorgunluğunu üzerinden atmış olarak kamp ateşi çevresinde toplandığında Shalsa saatine baktı.
''Bir içki için çok mu erken dersiniz?''
''Saçma'' dedi Gary. ''Burada tatildeyiz.''
Barmeni çağırıp siparişlerini verdi.
27. Ayrımın sonu. Sayfa 254.